satır arası.
Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Ankara stüdyolarından hepinize merhaba. Satır arası programından sesleniyoruz size. Bugün Türkiye'de gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Program yapımcılarınız ben Fatih Atik, sevgili gazeteci arkadaşımız Bilal Çetin'le beraber. Yine yapımcılarımız Şule Özçakır, Necmettin Maksutoğlu ve teknik masadaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte sesimizi sizlere ulaştırıyoruz. Türkiye'nin gündeminde iç siyasi gelişmelerde neler oluyor? Bunları konuşacağız. Tabii sadece iç siyaset değil, Amerika'da devam eden kumpas davası, Suriye'de ortaya çıkan yeni gelişmeler gündemimizde olacak. Tabii bugün Salı günü, Ankara'da siyasetin çok ağırlıklı olduğu bir gün. Milletvekillerinin ve siyasi partilerin açıklamaları var, grup toplantıları vardı. Bugün de son derece önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'yi çevreleyen, Türkiye'nin etrafını sarmaya çalışan o ateş çemberine karşı meydan okuyuşunu hep birlikte Ankara'da dinledik. Ve Türkiye'nin bundan sonraki hareket biçimini anlattı. Onlara, o anlara tanıklık ettik mecliste. Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınlara seçme hakkı verilişinin yıl dönümüyle ilgili Ankara Arena'da yaptığı açıklamaları dinledik. Kılıçdaroğlu Türk medyasını hedef alan açıklamalar yaptı. Özellikle milli ve yerli medyanın yayınları ile ilgili son derece tepki çeken açıklamalarda bulundu. Tehdit etti gazetecileri ve bazı medya gruplarını. Bu konuları konuşacağız. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yine çok sert Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları oldu. Bunları konuşacağız. Tabii ekonomide yeni gelişmeler yaşanıyor. Açıklanan rakamlar var. Enflasyon rakamları, birkaç gün sonra büyüme rakamları açıklanacak. Bunları da yine değerlendiriyor olacağız. Ama önce Ankara'daki müjdeli bir haberle başlayalım programımıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Özellikle yıllardan beri taşeron işçiler konusu Türkiye'de kangrene dönüşmüş bir konuydu. AK Parti'nin geçen hükümeti döneminde verilen söz bu dönemde tutuluyor. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde devlet daireleriyle, kamu kurumlarıyla, belediyelerde çalışan 450 bin artı 400 bin, toplamda 850 bin kişilik taşeron işçilerle ilgili sorunun çözüldüğünü açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yılbaşı itibariyle bu düzenleme yasalaşacak ve taşeron işçiler sorunu tekrarlanmamak üzere çözülecek. 850 bin taşeron işçi devlet kadrosuna geçiriliyor. Kamu işçisi sıfatıyla iş garantisine sahip olacaklar. Bu müjdeli haberi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıkladı. Tabii onun öncesinde özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir haftadan beri konuştuğu açıklamaları oldu. Özellikle açıklamalarının en önemli kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin yurt dışında offshore hesapları bulunduğu şeklinde belgeler açıklayacağını söylemişti. Geçen hafta Salı günü bu açıklamayı yapmıştı. Türkiye'de uzun zamandan beri bu konuyu tartışıyor ama yapılan açıklamalar, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar hem de adı geçen şahısların kamuoyuna yaptıkları açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nun meclis kürsüsünde sallayarak gösterdiği o belgelerin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu rakamları da açıklayarak bu paralar nereye gitti diye sormuştu ama yapılan açıklamalara baktığımızda yurt dışına gönderilen herhangi bir miktarın olmadığı ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de defalarca yaptığı gibi yine açıkladığım dediği bombası elinde patladı. Daha önce de pek çok konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak bu tip iddialarda bulunmuştu. İsviçre bankalarında hesabı olduğunu söylemişti. Şimdi de offshore hesapları olduğunu söyledi. Ama açıklanan belgeler çok net ve karşılığında yapılan açıklamalar çok net. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili belge ve bilgi açıklayacağım dedi. Hiçbir şekilde Erdoğan'ın yurt dışında parası olduğuna dair bir açıklama yapamadı. Birincisi bu. İkincisi, adı geçen şahısların da Türkiye'den yurt dışına para gönderdiklerini söylemişti. Fakat bu şahısların yurt dışına bir para göndermedikleri ortaya çıktı. kağıtları, salladığı kağıtların da Swift belgeleri olduğu ortaya çıktı. Fakat o belgeler incelendiğinde görüldü ki Türkiye'deki iki banka arasında yapılan para transferleri söz konusu. Yurt dışına gönderilmiş bir kuruş bile yok. Üçüncü bir yanlışlık Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda, o da saydığı isimlerden bir tanesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü olduğunu ileri sürmüştü. Fakat o şahsın da, ismi geçen kişinin de hiçbir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalemi olarak çalışmadığı ortaya çıktı. Tabii son derece ilginç gelişmeler yaşandı bunun ardından. Hem Erdoğan hem de konuya taraf olan isimler yaptıkları açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nun iddialarını çürüttüler. Ve Cumhurbaşkanı çok net konuştu. Eğer ispat edemezsen, ispat edersen benden görevi bırakacağım dedi. Ve Kılıçdaroğlu'nu da istifaya davet etti. Fakat çok iddialı olmasına rağmen CHP Genel Başkanı'nın açıklamaları, o belgeleri ne medyaya verdiler ne de savcılıkla paylaştılar. Ta ki yapılan çağrıların ve baskıların ardından o adımı atana kadar. Önce Cumhurbaşkanı, AK Parti sözcüleri, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu elindeki belgeleri savcılığa teslim etmeye davet etti. O da yetmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı bu konuyla alakalı olarak ve belgeleri CHP Genel Merkezi'nden resmi yazıyla talep etti. Bu gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi önce medyaya açıkladılar belgeleri, ardından da pazartesi günü, yani dün, kamuoyu savcılıkla paylaştılar. Bugün de yeni bir iddia ortaya atacaklarını söylemişlerdi. Az önce Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta ortaya attığı iddialar yalanlandıktan sonra yeni bir iddia açıklayacağını söyleyip o konuşmayı yaptı. Orada da yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Rıza Sarraf'la ilgili Amerika'da Türkiye aleyhine görülen kumpas davasının tanığı haline getirilen, tehditlerle tanık haline getirilen Rıza Sarraf'la ilgili bir belge açıklayacağını söylemişti. O belgede şu, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına göre, MIT o dönemde yapılan işlemlerle ilgili bir rapor hazırlayıp burada usulsüzlükler tespit ettiğine dair hazırladığı metni dönemin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu ve bu raporun da hasır altı sümen altı edildiği iddiasında bulundu. Ama bu iddianın da yalan olduğunu ben buradan Türkiye'nin Sesi Radyosu mikrofonlarından sizlere aktarıyorum sevgili dinleyiciler. Çünkü bu iddia 2015 yılında tekrar daha önce gündeme gelmişti. Bu ikinci kez Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı nokta daha önce gündeme geldi. İkinci açıklaması oluyor Kılıçdaroğlu'nun. O dönemde de ismi geçen şahıs Rıza Sarraf bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açmıştı. Orada enteresan gelişmeler oldu. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti MIT'e bir yazı yazdı, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, ve dedi ki o yazıda, böyle bir rapor hazırladınız mı? Milli İstihbarat Teşkilatı yetkilileri de mahkemeye gönderdikleri cevap yazısında kendilerinin kurum olarak MIT'in bu yönde sahtekarlıklarla anılmış veya işte içinde rüşvet iddialarının bulunduğu tespitlerin yer aldığı bir rapor hazırlamadıklarını mahkemeye resmi yazıyla bildirdiler. Yani MIT dedi ki biz böyle bir rapor hazırlamadık. Mahkeme başkanı da buradan hareketle kamuoyuna bu MIT'in yazısını duyurmuştu. Yani bugüne gelecek olursak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi olarak yalanlanan, bir böyle olmayan, hazırlanmamış bir raporu açıklayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve o dönemin hükümetine saldırılarda bulundu, hakaretlerde bulundu. Bir kere daha duvara tosladı diyebiliriz sevgili dinleyiciler. Çünkü dediğim gibi MIT resmi olarak böyle bir raporun olmadığını yalanlamıştı. Ama Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı bu kaçıncı yalan, kaçıncı sahte belge? Biz bunları saymaktan yorulduk Ankara'daki gazeteciler olarak, ama kendileri bunları açıklamaktan, peş peşe söylemekten yorulmadılar. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları oldu geçen hafta. Hatta Kılıçdaroğlu'nu yalan söyleme hastalığına kapılmakla suçladı ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu iddialarını sürdürüyor. Fakat karşılığında herhangi bir doğru ifade ortaya konulamıyor. Söylediği tüm iddiaların, gündeme getirdiği tüm belgelerin bir şekilde sahte olduğu ya da doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Türkiye açısından son derece üzücü bir durum bu sevgili dinleyiciler. Çünkü ülkede bir ana muhalefet problemi olduğu her seferinde ortaya çıkıyor. Bakıldığı zaman ana muhalefetin iktidar alternatifi olması gerekirken tam tersine Türkiye bir cenderede hapsedilmeye çalışılırken ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da içeriden Türkiye'yi karıştırmaya dönük bir takım operasyonlara giriştiğini görüyoruz. Ana muhalefet siyaset üretmek yerine zaten Türkiye'nin başına çorap örülmeye çalışılırken içeride de bu iddialara taşeronluk yapıyor. Bunu anlayabilmek mümkün değil. Şimdi sevgili dinleyiciler, işin bir başka tarafı daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden dava ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çok net ifadeler kullandı. Amerikan yönetiminde Türkiye'nin daha önce yaşadığı 28 Şubat benzeri hadiselerin cereyan ettiğini söyledi. Bu da son derece dikkat çekici. 28 Şubat'tan kastettiği nedir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Şimdi Amerika'da hiçbir şekilde devletin ve Amerikan derin devletinin kabul etmediği bir başkan var. Donald Trump. Ve tek başına kalmış bir Beyaz Saray yönetimi, başkan ve Beyaz Saray yönetimi var. Bir taraftan da Amerika'da karşılıklı gruplara ayrılmış medya var. Başkan bir taraftan medyanın bir kısmını suçlarken, yalancılıkla suçlarken, diğer taraftan öbür medya grupları ona destek veriyor. Yani Amerika'nın içinde güçler savaşı devam ediyor. Başkan Türkiye'ye söz veriyor YPG'ye silah verilmeyecek diye. Ardından Pentagon ve CIA'in bu operasyonlara devam ettiğini ve YPG'ye silah verdiğini görüyoruz. Amerikan derin devletiyle seçilmiş meşru başkanlık arasında müthiş bir savaş yaşandığına tanıklık ediyoruz. 28 Şubat'tan kastettiği bu. O dönemde de resmi iktidarı, seçilmiş iktidarı indirmek için asker sivil bürokrasi Türkiye'de elinden geleni yapmış. Sonunda da başarılı olmuştu. Benzer durum şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanıyor. Amerika'nın seçilmiş başkanı asker sivil bürokratlar ve derin devleti, Amerikan derin devleti tarafından alaşağı edilmeye çalışılıyor. Her gün yapılan yalan haberlere tanıklık ediyoruz. Böyle bir ortamda Amerika bir de Orta Doğu'ya ve Pasifik bölgesine ayar vermeye çalışıyor. Son derece ilginç, son derece tehlikeli günlerden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Amerika'da devam eden dava ile alakalı olarak da değerlendirmelerde bulundu. Bunun tümüyle Türkiye'yi hedef alan bir siyasi operasyon olduğunun altını çizdi. Daha önce benzer davalar farklı ülkeler için de açılmıştı. Almanya'da Deutsche Bank, yine Commerzbank'la alakalı olarak Amerikan hazinesi dava açmıştı. Bu bankalar ambargoları delmek ve Amerikan çıkarlarını engellemek çıkarlarına aykırı hareket etmekle suçlanmış ve para cezalarına çarptırılmıştı. Ama Türkiye'de ilgili davada bakıyoruz, bankacılık faaliyetlerinden daha çok siyasi yargılamalar yapılıyor. Davada adı geçen tanık olarak bulunan Rıza Sarraf'ın ifadeleri sanki doğruymuşçasına Amerikan medyasında ertesi gün manşetlere taşınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin ilgili bakanlarının isimleri mutlaka tutanaklara geçirilmeye çalışılıyor. Ardından da medya bunları manşetlerine taşıyor. Bakıldığında sadece ekonomik bir davanın çok çok ötesine geçerek Türkiye'ye dönük bir kumpas davasına dönüştürülmüş durumda. Amerika bunlarla uğraşırken Türkiye'de bugün tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup konuşmasında bunları tek tek sıraladı ve her şeyin farkında olduklarını söyledi. Özellikle de PYD-YPG'ye yapılan silah yardımları noktasında çok net ifadeleri vardı. Dedi ki biz Özgür Suriye Ordusu'nu Amerika Birleşik Devletleri ile beraber kurduk. Fakat Amerika bize yeni bir oyun hazırlıyor şu anda ve birdenbire Suriye demokratik güçlerini gündeme getirdiler. PKK'ya, YPG'ye silah vermeye devam ediyorlar dedi. Yapılanların hiçbir şekilde müttefiklik ilişkisine sığmadığını söyledi. Çok net ifadeler kullandı ve dedi ki bundan sonra elinizden geleni ardınıza koymayın. Elinizden ne geliyorsa yapın dedi mealen. Biz buradayız, bütün oyunların farkındayız ve biz de aynı şekilde mukabele edeceğiz demeye getirdi. Türkiye'nin ve vatandaşlara seslendi. Türkiye'ye karşı oynanan oyunlar karşısında bizden şantajlara boyun eğmemiz isteniyor dedi Erdoğan. Vatandaşlara da şunu sordu. Şantajlara boyun mu eğelim, FETÖ'ye, PKK'ya, CHP'ye ülkeyi teslim mi edelim diye vatandaşa sordu. Ve bu noktada vatandaşlardan destek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri de grup toplantısında inanılmaz bir şekilde alkış aldı, destek aldı. Son derece coşkuyla karşılandı. Erdoğan tabloyu çok net ortaya koydu. Türkiye açısından bakıldığında hem askeri hem siyasi hem ekonomik olarak bir abluka uygulanıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı. Müttefiklik ilişkileri yok sayılarak. Ama Türkiye bunları aşma gücüne sahip olduğunu Erdoğan'ın iradesiyle ortaya konuldu. Bugün meclisteki ifadeleri de aynı şekilde değerlendirilebilir. Türkiye teslim olmayacağını ve Amerika'nın ya da diğer devletlerin ne tür oyunlar oynarlarsa oynasınlar, ne tür tuzaklar kurarlarsa kursunlar, kendi milli çıkarlarından vazgeçmeyeceğini bugün meclis kürsüsünden bir kere daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından tüm dünyaya deklare etmiş oldu. Bu mücadele devam edecek. Türkiye ile uğraşmaya devam edecekler. Bakıldığında Türkiye ile ilk defa da uğraşmıyorlar. Artık vatandaşlar da bu konuda tamamen ikna olmuş durumda. 2011 yılından bu yana başımıza gelmeyen kalmadı sevgili dinleyiciler. Yurt dışındaki soydaşlarımız da kardeşlerimiz de bunların en büyük tanıkları. 7 Şubat MİT kriziyle başlayan süreçte gezi hadiseleri yaşandı. Çukur siyaseti, hendek siyaseti yaşandı. Arkasından 17-25 Aralık darbe girişiminle hep beraber karşılaştık. Peşinden 6-7 Eylül olaylarında sokağa insanlar çağrıldı. Ardından da en büyük darbeyi 15 Temmuz'da hain FETÖ'cüler eliyle vurmaya kalktılar. Ama hiçbir şekilde bunda başarılı olamadılar. Cumhurbaşkanının öncülüğünde Türk milleti devletine sahip çıktı ve yapılması gerekeni yaptı. Bugün de Erdoğan'ın söylediği gibi tabloya baktığınız zaman ikinci bir kurtuluş savaşı verdiğimizi çok açık ve net olarak görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin anlamak mümkün değil. En yakın müttefiklerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti ile bu kadar ardı ardılıkası kesilmeyecek oyunlarla uğraşıyor olması mantıklı bir izaha muhtaç görünüyor bence. Amerika bunu niye yapıyor? Türkiye bölgedeki en önemli müttefik iken Türkiye'den bu şekilde neden intikam almaya çalışıyor? Yani bu akıl tutulmasını izah edebilen varsa bize de anlatsın lütfen, ama Amerika'nın bu tutumunu anlayabilmek gerçekten mümkün değil. Yalnız şunu söyleyelim, istedikleri şeyler belli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teslim olmasını istiyorlar. Daha önceki darbelere de baktığınız zaman mesela 27 Mart muhtırasını söyleyeyim. 27 Mart muhtırası Süleyman Demirel'e verilmiş bir muhtıraydı. Hükümeti devirdi askerler o dönemde de. O dönem ne yapmıştı? Haşhaş ekimini sınırlandırılmasını istiyordu Amerika Birleşik Devletleri. Demirel bu sınırlandırmaya karşı çıkmıştı. Ardından İskenderun demir çelik ve alüminyum fabrikaları yapıldı Rus teknolojisiyle. Türkiye'nin Rusya ile bu yakınlaşmasını azmedemeyen Amerika askerler eliyle, Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle muhtıra verdirdi. 1980'den oldu. 1975'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapıp Kıbrıslı Türkleri kurtaran Türk ordusu ve Türk hükümeti ambargo ile karşılaştı Amerika Birleşik Devletleri. Silah ambargosu koydu, hatırlayacaksınız. Ardından Türkiye İncirlik Üssü'nü kapattı Amerikan askerlerine. Peşinden 1980 darbesi geldi. Darbeyle beraber ne oldu? Hem İncirlik Üssü açıldı, hem de Yunanistan NATO'nun askeri kanadına dahil oldu. Yani 28 Şubat'ta benzer süreci yaşadık. 2000-2001 krizlerinde benzer süreci yaşadık. Ecevit, rahmetli Bülent Ecevit neden indirildi? O iktidar neden dağıtılmaya çalışıldı? Şunun için, çünkü Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesini istemiyordu. Ve Ecevit de bunun önündeki en büyük engeldi. Buna direnç gösterdiği için devrilmeye çalışıldı. Hem de kendi ortakları tarafından devrilmeye, kendi iktidara taşıdığı isimler, kendi elemanları tarafından bir iç darbeyle devrilmeye çalışıldı. Neticede Devlet Bahçeli'nin ülkeyi seçime götürmesiyle farklı bir atmosfer gerçekleşti Türkiye Cumhuriyeti'nde. AK Parti'nin 15 yıllık iktidarını hep beraber biliyoruz. Yani bir bölümünü saydım. 2004'ten bu yana da kaç defa darbe girişimine maruz kaldı bu ülke ve en son 15 Temmuz'da da konvansiyonel silahların kullanıldığı, 250 şehidimizi verdiğimiz bir darbeyi yaşadık. Bakıldığı zaman, değerlendirildiği zaman 17-25 Aralık davası bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açılıyor. Ve FETÖ'nün ortaya koyduğu tüm iddialar bugün orada yargılanıyor. Bugün orada mahkeme huzuruna çıkarılıyor. Peki şu soruyu sormak mantıklı değil mi? Ya da şöyle bir yorum yapmak mantıklı değil mi? 17-25 Aralık operasyonu Türkiye'de yapıldığı zaman yolsuzluklar var diye ortalığı kaldıranlar vardı. Bu operasyonlar Türkiye'nin çıkarı için yapılan operasyonlar değilmiş. Bunu anladık. FETÖ'cüler tamamen Amerikan çıkarları için bu operasyonları yapmışlar. Türkiye'yi Amerikan çıkarları doğrultusunda yönetebilmek için bu operasyonları yapmışlar. Yoksa bu davalar Türkiye'de görüldü. Cezalandırılanlar cezalandırıldı ve dosyalar kapatıldı. Ama görüyoruz ki FETÖ denen o yapı sadece Amerikan çıkarlarına hizmet ediyormuş. Bugün o davayı Amerika'da sürdürüyorlar aynı iddialarla. Bakıyoruz diğer konularda da aynı şeyler geçerli. Yani Türkiye'nin teslim olmasını istiyor. Cumhurbaşkanı da bunu alenen bugün halka sordu grup toplantısında. Dedi ki biz Amerika'nın bu şantajlarına boyun eğecek miyiz eğmeyecek miyiz? Ülkenin anahtarını PKK'ya, FETÖ'ye ve CHP'ye teslim edecek miyiz etmeyecek miyiz? Var mısınız mücadeleye diye sordu. Hep beraber de AK Parti grubundakiler coşkuyla alkışladılar. O sözleri, o soruyu ben MHP grubunda da sorsa aynı yanıt alacağını düşünüyorum. Hatta CHP grubunda sorsa orada da aynı yanıtı alacağını düşünüyorum. Ama bunu görmeyen bir tek kişi var. Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye'yi karıştırılmak istenirken her hafta salı günü yeni bir iddiayla gündeme geliyor. Ve FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki uşağıymış gibi, taşeronuymuş gibi iddialarla hükümeti, devleti sıkıştırmaya çalışıyor sevgili Bilal. Bu konular gerçekten normal bir Türk vatandaşının kanına dokunacak konular yani.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında yapacağı konuşma konusunda CHP kanadında büyük bir beklenti oluşturulmuştu. Sen de biliyorsun. CHP grup başkan vekillerinden birisi dedi ki salı günü grup toplantısında bomba patlayacak dedi. Büyük bombayı patlatacak dedi. Sayın Kılıçdaroğlu için. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmaya bakarsak, biliyorsun bugünkü grup toplantısını Arena Spor Salonu'nda yaptı. Kadınlarla evet. Beraber yaptı. Ve bu grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki ben dedi hesap uzmanıyım dedi. Çok iyi biliyorum dedi. Malı götürmeyi dedi çok iyi biliyorum dedi. Tabii herkes şok oldu şimdi. Büyük bir bomba beklerken Kılıçdaroğlu'ndan malı götürmeyi çok iyi biliyorum şeklinde bir açıklama yapması şok etkisi meydana getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşma çok önemli Fatih Atik. Sayın Devlet Bahçeli dedi ki Türkiye'ye ve Türk hükümetine yönelik bir saldırı varsa biz Türkiye'nin ve Türk hükümetinin yanında kayıtsız ve şartsız dururuz. Yerlilik budur, millilik budur. Sayın Devlet Bahçeli 15 Temmuz'dan sonra yerli ve milli duruşunu gösterme konusunda büyük bir gayret gösteriyor, büyük bir özveri sergiliyor. Ancak ana muhalefet liderinden bu gayreti ve bu özveriyi göremiyoruz. Ana muhalefet lideri yine bugün grup konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'cüler tarafından yeniden ısıtılan, senin de biraz önce söyledin, Zarrab davasıyla ilgili iddiaları yeniden grup toplantısındaki konuşmasına taşıdı. Ve o belgeleri kimlerin verdiğini Sayın Kılıçdaroğlu bizden daha iyi biliyor. Herkes biliyor Sayın Kılıçdaroğlu'na o bilgiler ve belgeler nereden gitti. Sayın Kılıçdaroğlu hatırlarsan 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'cü polis şefleri ve savcılar, hakimler tarafından yasa dışı yollarla yapılan dinleme kayıtlarını CHP'nin grup toplantısında getirip millete, grup toplantısına katılanlara
meclis kürsüsünde dinletmişti.
Ve televizyonlar aracılığıyla bütün Türkiye'yi dinletmişti. Bugün de aynı FETÖ'cüler tarafından kendisine verilen bilgileri, belgeleri grup toplantısında açıkladı. Milletimiz Sayın Kılıçdaroğlu'nda milli ve yerli bir duruş bekliyor. Ancak son zamanlarda yaşananlar da gösterdi ki Sayın Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir beklenti içine girmek yanlış oldu, ortaya çıktı. Tabii şimdi Amerika'da devam eden Zarrab davası dün ortaya çıkan bir belgeyle tamamen çöktü biliyorsun.
Evet.
Zarrab'ın cezaevinde yaptığı telefon konuşmaları dava dosyasına girdi. Tabii bu Amerikan yargı sistemi bunu bence bilmeden yayınladı bu belgeleri. Daha sonra da hemen geri çektiler. Amerikan yargı sistemindeki sistemden, elektronik sistemden bu belgeleri geri çektiler. Ve bu dava çöktü dün itibariyle.
Ne demişti?
Neden çöktü? Çünkü Zarrab diyor ki cezaevinden kurtulmak için, ceza almamak için gerekirse yalan bile söyleyeceğim. Yani Zarrab böyle bir ifade verdikten sonra, böyle bir konuşma yaptıktan sonra Zarrab ağzıyla kuş tutsa Artık söylediklerinin hiçbir anlamı kalmamıştır. Söylediklerinin hiçbir önemi kalmamıştır. Türkiye'ye yönelik ne kadar iftira atarsa atsın, Türkiye'ye yönelik ne kadar yalan yanlış bilgi verirse versin, söylediklerinin hiçbir kıymeti harbiyesi kalmamıştır. Zarrab davası dün itibariyle Amerika'da çökmüştür. Ve FETÖ'cüler de sen de biliyorsun, buradan kaçan FETÖ'cü bazı gazeteciler var. Büyük bir heyecanla Zarrab davasını izliyorlar. Hatırlarsan 17-25 Aralık sürecinde de Türkiye'deki davaları takip ediyorlardı. FETÖ'cü hakim savcılar tarafından açılan, polis şefleri tarafından açılan davaları. Şimdi de New York'ta bu davaları takip ediyor FETÖ'cü bazı gazeteciler, kaçak gazeteciler. Gazeteci dememek lazım aslında onlara, FETÖ militanları demek lazım. Ve onlar da dün ortaya çıkan bu durumdan sonra Zarrab davasına olan beklentileri düştü. Çünkü bu davadan hiçbir şey çıkmayacağını biliyorlardı. Tabii bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sen de biraz önce ifade ettin, grupta yaptığı konuşma tarihi bir konuşmadır.
Evet.
Bu konuşma tarihi bir konuşmadır. Bu konuşmanın satır satır okunmasında fayda vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem Türkiye'ye yönelik hesapları olanlara bir meydan okumuştur. Hem de özellikle de Müslümanlar için, İslam dünyası için çok büyük önemi bulunan Kudüs'e yönelik hesaplar için bir meydan okuma yapmıştır.
Kudüs kırmızı çizgimizdir dedi.
Evet, Kudüs'le ilgili lafları çok önemli bence Sayın Cumhurbaşkanımız.
Tabii Kudüs konusuna gelecek olursak, oradaki gelişme şöyle. Bilmeyenler varsa dinleyicilerimiz için de onları aktarmak için söyleyelim. Amerikan Başkanı Donald Trump İsrail'e giderek, orada İsrail'in başkenti Kudüs'tür açıklaması yapacaktı. İslam dünyasının bu şu anki dağınıklığı, işte farklı yerlere savrulmuş olmasından faydalanarak bunu bir oldu bittiye getirip Tel Aviv yönetiminin elini rahatlatacak bir açıklama yapması bekleniyordu. Ama buna sadece Türkiye'den değil tüm dünyadan müthiş tepki var. Hı hı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün dedi ki, belki de en sert açıklamayı yapan lider Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Müslümanlar için kırmızı çizgidir dedi. Yani Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması gibi bir şeyi kabul edemeyiz. Biz İslam dünyasını ayağa kaldırırız dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı, yani tüm İslam ülkelerinin liderlerini İstanbul'da toplarız. Arkasından peş peşe adımlar atarız. Hatta ve hatta dedi ki, biz İsrail'le ilişkilerimizi dondururuz dedi.
Evet.
Diplomatik ilişkilerimizi dondurma noktasına kadar gelebiliriz dedi. Bu Türkiye'nin ne kadar bu noktaya önem verdiğini göstermesi bakımından önemli sözler. Amerika Birleşik Devletleri de bildiğim kadarıyla bu tepkilerin arkasından geri durdu. Biraz erteledi. Evet. O açıklamanın yapılmasıyla ilgili gezi ya da açıklama ertelendi bildiğim kadarıyla.
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bugünkü Kudüs'le ilgili sözlerinden sonra sadece Türk milletinin lideri olmadığını, aynı zamanda İslam dünyasının da umudunu bağladığı bir lider olduğunu ortaya koydu. Hatırlarsan Kudüs'le ilgili Amerika'nın planları bir haftadır konuşulmaya başlandı. Ancak İslam dünyasından hiçbir net bir ses çıkmadı Kudüs'ü ile ilgili planlar konusunda. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısıyla net tavrını ortaya koydu. Kudüs dedi, bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Mesele bitmiştir. Bundan sonra ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İsrail Kudüs'le ilgili planlarını hayata geçiremez.
Mümkün değil.
Mümkün değil. Çünkü buna öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan izin vermeyeceğini açıkladı. Türk halkı izin vermeyeceğini deklare etmiş oldu. Ve İslam dünyası da bu konuda kararlı.
Erdoğan'ın arkasında saf tutacaktır şimdi.
Arkasında saf tutacaktır. Evet, çok doğru söyledin. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı da şu anda Türkiye'de biliyorsun. O nedenle Türkiye Kudüs'e yönelik bir girişim olduğu zaman hem İslam dünyasını hem de bütün dünyayı ayağa kaldıracağını ifade etmiş oldu. Bu nedenle bence Amerika bu planlarından vazgeçmek zorunda kalacaktır. Çünkü Trump'ın seçimlerde verdiği bir sözdü bu. Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına yönelik düşüncesi. Ama bugünkü sözlerinden sonra hayata geçirmesi mümkün değil. Zaten Türkiye uzun yıllardır biliyorsun başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını savunuyor. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kudüs kırmızı çizgimizdir sözleriyle net bir tavrını ortaya koymuş oldu. Tabii bu tavrıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle İsrail cephesinden sert tepkilerin gelmesi bekleniyor. Ama Kudüs'te oranın tarihi statüsünü, oranın uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş statüsünü bozmaya yönelik atılacak bir adım sadece İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı körüklemez, Orta Doğu'da öne alınamaz çatışmalara yol açar. Öne alınamaz çatışmaların başlangıcı olur ve bu ateş bütün Orta Doğu'yu hatta bütün dünyayı sarar. O nedenle Kudüs'le ilgili planlar yapanlar bunu göze almak zorundadırlar. Tabii ki biliyoruz İsrail'in uzun yıllardır Kudüs'le ilgili planları var. Kudüs'ü başkent yapmaya yönelik planları var. Ama bu planlarını Türkiye olduğu sürece hayata geçirmeleri mümkün değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu net bir şekilde bugünkü konuşmasında ortaya koydu. Tabii Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki dikkat çeken bir nokta daha vardı. Sen de hatırlayacaksın. DAEŞ ile ilgili sözleri.
Evet.
Hatırlarsan Suriye'de DAEŞ militanları vardı.
15 gün önce çıkarıldı.
Ve bu DAEŞ militanları Amerika Birleşik Devletleri ve YPG kontrolünde. Dikkat edersen yani bir devlet ve bir terör örgütü işbirliği yapıyor. Bir terör örgütünü Suriye'den çıkartıyor. Ve bu Suriye'den çıkartılan DAEŞ terör örgütü mensuplarının nereye gittiğini herkes merak ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bir açıklama yapmadı şimdiye kadar nereye götürüldüğüne ilişkin. Çünkü onların kontrolünde çıktı DAEŞ teröristleri. Evet,
onlar biliyor yani.
Biliyor nereye gittiğini. Cumhurbaşkanımız bu konuda bugün ilginç bir açıklama yaptı. Dedi ki DAEŞ militanları, DAEŞ teröristleri Sina Yarımadası'na götürüldü. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet öyle dedi.
O şekilde bir açıklama yaptı.
Geçen hafta Cuma gününde saldırı oldu orada.
Evet orada da bir saldırı.
İnsanlık tarihinin en büyük saldırılarından
evet, bir tanesi. Evet en korkunç saldırılarından birisi. En büyük saldırılarından birisi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir açıklama yapması gerekiyor. DAEŞ'la ilgili planları nedir bundan sonraki? Suriye'den DAEŞ'i çıkarttığına göre DAEŞ'i nerede?
Nasıl kullanacaksın?
Nasıl kullanacak?
Kime karşı?
DAEŞ'i nerede organize edecek? DAEŞ'i nerede hangi amaçlar için kullanacak? Bunu açıklaması gerekiyor. Tabii Türkiye'nin ve devletimizin bu konuda bilgiler olduğunu kesinlikle vardır. Kesinlikle DAEŞ'le ilgili hangi adımların atılacağını Türk devleti biliyordur bence. Ve bunun önünü kesmeye yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklamalar yaptı. Biz biliyoruz dedi onları nereye götürdüğünüzü. Tabii Suriye'den DAEŞ'i çıkartılınca orada bir de YPG teröristler var. Ve YPG teröristleri biliyorsun Rus generalle fotoğraf çektirdiler.
Evet.
Bu fotoğraf da çok enteresan. Bunu da konuşmak lazım. Yani biz Amerika'ya tepki gösteriyorduk YPG ile işbirliği yapıyor diye. Ancak Rusya'nın da YPG ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Türkiye biliyorsun Rusya'ya bu konudaki tepkisini her zaman ifade etti. Hatta Suriye'deki grupların Soçi'de yapılacak toplantısına YPG'nin davet edilmesine sert tepki göstermişti. Bu olaya da Türkiye sert tepkisini gösterecektir bence.
Cumhurbaşkanının ilginç bir lafı vardı orada. Bugüne kadar işte dedi ki müttefikliğe sığmaz falan dedi Amerika'nın yaptığı ama Türkiye şu bloğun yanında, bu bloğun yanında kayıtsız şartsız şununla hareket ediyor, bununla hareket ediyor. Böyle bir şey yok dedi Türkiye için.
Evet.
Türkiye kendi milli çıkarı neyse o yönde hareket edecek dedi. Ve bundan sonra daha önce hassasiyet gösteriyorduk. İşte bizim dostlarımızın askerleri var orada diye vurmuyorduk. Evet. Oraları dedi. Bundan sonra kimin sağda ne yaptığına bakacağız ve gerekeni yapacağız, vuracağız dedi. Amerika'ya çok net mesajlar verdi. Yani Amerika ve artık yani böyle müttefiklik olur mu diyor. Daha ne söylesin Cumhurbaşkanı bilmiyorum ama yani Türkiye'nin her türlü yapılan alevere dalevere oyunların farkında olduğunu en net şekilde söyledi. Bence de senin dediğin gibi kesinlikle satır satır okumak lazım Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını. Sevgili Bilal, programın sonuna da geliyoruz ama orada taşeronlardan bahsettim ben. Evet. Sen de o konuya değinmek istersen.
Taşeron konusu Cumhurbaşkanımızın kararlılığı neticesinde nihayetinde sonuca bağlandı. Çalışma Bakanımız Jüli de Sarıeroğlu da açıkladı. Önümüzdeki hafta bir yasal düzenleme yapılacak, meclise gönderilecek. Ve meclise gönderilmesinin ardından taşeron işçilerle ilgili yasal düzenleme gerçekleştirilecek. Ve 3 ay içinde galiba taşeron işçiler kadroya geçirilmiş olacak.
Evet. Bir de son birkaç cümle söylemek istiyorum o konuda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Turkuaz Medya Grubu'na hedef alan sözleri vardı bugünkü grup toplantısında. Dedi ki Sizin boynunuza ne geçireceğimi ben gayet iyi biliyorum. Vatan hainisiniz dedi Turkuaz Medya Grubu'nun ve çalışanlarına. Bu sözler bir ana muhalefet partisi liderine hiç yakışmadı. Açıkça bir medya grubunu yerli ve milli ilkeler doğrultusunda yayın yapan bir milli medya grubunu hedef alıp bu şekilde hedef gösteriyor olması basın özgürlüğünden dem vuran CHP Genel Başkanı'nın ağzına hiç yakışmadı. Ben kendisini kınıyorum bu mikrofonlarda.
Ben de yıllarca bir gazetecilik yapmış birisi olarak, yıllarca medyada yer almış birisi olarak ana muhalefet liderinin sözlerinin hiç şık olmadığını ifade etmek isterim. A Haber, ATV televizyonlarına yönelik ifadeleri kabul edilebilir ifadeler değil. Medya özgürlüğü açısından özellikle kabul edilebilir ifadeler değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu sözlerinden dolayı A Haber, ATV grubundan özür dilemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum ben de.
Sevgili dinleyiciler, Satır Arası programının bu hafta da sonuna geldik. Bilal Çetin ve ben Fatih Atik, Türkiye gündeminde olan konuları sizlerle tartıştık. Sizlerle paylaşmaya çalıştık. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Satır Arası.